Ayrım 39. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 469. Nurettin Paşa kimdir? Sakallı Nuri diye de anılan Nurettin Paşa'nın kısa özgeçmişi şudur. Nurettin Paşa, Kor General. 1873-1932. Aile durumu. 1873 yılında Bursa'da doğdu. Müşir İbrahim Paşa'nın oğludur. 18 Şubat 1932'de İstanbul'da öldü. Öğrenim durumu. 1890-1893 Harp Okulu'nu bitirdi. Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça biliyordu. Yükselme tarihleri. 1893'te Teğmen, 31 Ocak 1895'te Yüzbaşı, 1901'de Binbaşı, 1911'de Yarbay, 1914'te Albay, 1918'de Mirliva, tüm general, 1922'de Ferik, Kor General. Askeri görevleri. 1893-1897'de Hassa Ordusu Karargahı. 1897'de Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Ethem Paşa'nın yaveri. 1908'de Padişah yaveri. 1901-1902'de Bulgaristan Hududu Komutanlığı Kurmay Heyetinde. 1902-1903'te Makedonya Eşkıya Takibinde. 1911'de Yemen'de, 1913'te Balkan Savaşı'nın son safhasında 9. Piyade Alay Komutanı, 1914'te 2. Kolordu 4. Tümen Komutanı, Nisan 1915'te Irak ve Havalisi Komutanı, aynı zamanda Basra ve Bağdat Valisi, Kasım 1918'de 17. Kolordu Komutanı ve ek görev olarak Aydın Vali Vekili. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine bu görevden alındı. Temmuz 1920'de Anadolu'ya geçerek İstiklal Savaşı'na katıldı. Aralık 1920'de Merkez Ordusu Komutanı, Haziran 1920'de 1. Ordu Komutanı, Ağustos 1923'te izinli. 1924'te yaş üyeliğine atandıysa da Bursa Milletvekilliğine seçilmesiyle Şura üyeliğinden çekildi. Ocak 1925'te kendi isteğiyle emekli oldu. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, tümen ve daha üst kademelerdeki komutanların biyografileri, Ankara 1972, sayfa 31-33. 1921 Londra Konferansı ve Kürdistan. İngiliz hazırlığı, Kürdistan bölümünü sevden çıkarmak düşüncesi. 1. İnönü Savaşı'nın ardından İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması'nın biraz yumuşatılması için 25 Ocak 1921 günü Türkleri ve Yunanlıları Londra Konferansı'na davet ettiler. Konferans 21 Şubat'ta açılacaktı. Evet, hesapça Sevr Anlaşması biraz yumuşatılacaktı. Nasıl yumuşatılacağı ise öncelikle İngiltere'nin tutumuna bağlıydı. İngiltere, Sevr'in baş mimarıydı. Bu konuda birinci derece söz sahibiydi. Konferansın da ev sahibiydi. Gözler elbette İngiltere'ye çevrilecekti. İngiltere acaba kendi eseri olan Sevr Anlaşması'nın nerelerine nasıl dokunacak, Türkiye'nin karşısına ne kadar yumuşamış olarak çıkacaktı? Konferans öncesinde bu konuda İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda bir çalışma yapıldı. Bu bakanlığın önde gelen bürokratlarından Mr. Osborne ve Mr. Nicholson'ın imzalarıyla hükümete bir muhtıra hazırlandı. Sevr Anlaşması'nın nerelerine ne kadar dokunulabileceği, nerelerine ise hiç dokunmamak gerektiği konusunda görüşler ve öneriler ortaya kondu. Muhtıra'da Sevr Anlaşması'nın yumuşatılması ya da değiştirilmesinin mümkün olan en dar ölçüde tutulması görüşünden hareket edildi. Anlaşmanın 9 bölümünde hiçbir değişiklik yapılamayacağı belirtildi. Siyasal hükümleri içeren 3. bölümünün 9 alt bölümünde ya da kesiminde de hiçbir değişiklik öngörülmedi. Bu alt bölümler şöyle sıralandı. 1. İstanbul, 2. Boğazlar, 5. Yunanistan, 7. Suriye, Mezopotamya ve Filistin, 8. Hicaz, 9. Mısır, Sudan, Kıbrıs, 10. Fas, Tunus, 11. Libya ve Ege Adaları, 11. Vatandaşlık ve 13. Genel Hükümler. Bu 9 alt bölümde de hiçbir değişiklik yapılamayacağı belirtildi. Geriye kala kala birkaç alt bölüm kaldı. Bunlarda değişikliğe gidilebileceği belirtildi. Değişiklik yapılabilecek alt bölümler şöyle sıralandı. Anlaşmada değişiklik yapılabilecek hususlar. 1. Kürdistan, Seksiyon 3. 2. İzmir, Seksiyon 4. 3. Ermenistan, Seksiyon 6. Ve 4. Askeri Hükümler. Değişiklik yapılabilecek bu 5 konunun başında Kürdistan yer almıştır. Bu bölümün Sevr Anlaşması'ndan tamamen çıkarılabileceği belirtilmiş ve çıkarılması önerilmiştir. Muhtıra'da yazılan aynen şudur. Araplar için zaten fazlasıyla sorumluluk yüklendiğimiz bir zammetnin Kürtler için de sorumluluk üstlenmeyi arzu edip etmeyeceği hususunda tereddütümüz vardır. Kürtlerin gerçekten özellik isteyip istemedikleri ve özelliği başarıya götürmek için yeterince birleşmiş ve yüksek düzeye erişmiş olup olmadıkları konusunda da tereddütümüz vardır. Dahası Kürtler Türk yönetimi altında fiilen geniş bir özellikten zaten yararlanmıyorlar mı? Bir Ermeni-Kürt kombinasyonu ise arzu edilir olmadığı gibi mümkün de görülmemektedir. Anlaşmadaki Kürt seksiyonunun kaldırılmasına ya da hiç değilse bu seksiyonun Türklerin verecekleri ve Milletler Cemiyeti'nin de destekleyeceği bir çeşit yerel otonomiyle değiştirilmesini öneriyoruz. İngiltere, Sevr Anlaşması'nın Kürdistan bölümünü gözden çıkarmış demektir. Bu bölüm zaten bir ihtiyaçtan kaynaklanmış değildi. İngilizler, Barış Anlaşması'na böyle bir bölüm koyup koymama hususunda başından beri kararsız idiler. Sevr Anlaşması tam olarak 433 maddeden oluşmaktaydı. Anlaşma, 3 dilde, büyük boyda, koskoca bir kitaptı. Bunun içinde Kürdistan bölümü sadece 3 maddelik bir yer tutmaktaydı. Diğer konularda, örneğin Ermenistan konusunda uzun uzun ayrıntılara girilmiş olduğu halde, Kürdistan konusu yuvarlak 3 madde ile geçiştirilmişti. Bu maddelerin anlaşmaya eklenip eklenmemesi konusunda çok tereddüt edilmişti. İngiliz belgelerini incelerken bunu açıkça görüyoruz. İngilizler Kürtlerin Türklerden ayrılmak istemediklerini görmüşlerdi. Gerçi İngilizlerin çevresinde ya da hizmetinde bulunan tanınmış bazı Kürtçüler Kürt halkı için özellik hatta bağımsızlık isteklerini dile getiriyorlardı. Ama bunlar Kürt toplumunu temsil etmekten uzak kişilerdi. Hatta Kürt halkından kopmuş olan aşiretlerin tepkisini çeken kimselerdi. İngilizler, Kürtlerin Türklerden ayrılmak istemediklerini görmüş olmalarına rağmen yine de bu üç maddeyi anlaşmaya sokmuşlardı. Ama zoraki olarak, kerhen sokmuşlardı. Çünkü yaptıkları işin doğruluğuna kendileri de inanamamışlardı. Çok geçmeden bundan dönmenin yollarını aramaya başlamışlardı. İmzalanmasından sadece 5-6 ay sonra Sevr Anlaşması'nda bazı değişiklikler yapılması söz konusu olunca İngilizlerin ilk gözden çıkardıkları maddeler Kürdistan maddeleri olmuştur. Bekir Sami Bey'e talimat, Misak-ı Milli, Ulusal Ant. Londra konferansında Ankara hükümetini Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey temsil etti. Konferansa giderken Bekir Sami Bey'e yazılı bir talimat verip verilmediğini bilmiyoruz. Ama Londra'ya gidecek heyet yola çıkmadan önce konferans hakkında Ankara'da uzun uzun görüşmeler yapılmış ve Bekir Sami Bey'i izleyeceği tutum açıklanmıştı. Sözlü olarak kendisine talimat verilmişti. Talimat Misak-ı Milli esasına dayanıyordu. Bekir Sami Bey de bunu pek iyi biliyordu. Misak-ı Milli'nin baş tarafı sadeleştirilmiş olarak şöyleydi. Aşağıda imzaları bulunan Osmanlı Millet Meclisi, Meclis-i Mebusan üyeleri, devletin bağımsızlığının ve ulusun geleceğinin haklı ve sürekli bir barışa kavuşmak için katlanılabilecek özverinin en fazlasını gösteren aşağıdaki ilkelere eksiksiz uyulmasıyla sağlanabileceğini ve bu ilkeler dışında sağlam bir Osmanlı saltanatı ve toplumunun varlığını sürdürebilmesi olanak dışı bulunduğunu kabul ederek şunları onaylamıştır. Madde 1. Osmanlı Devleti'nin özellikle Arap çoğunluğunun yerleşmiş olduğu 30 Ekim 1918 günkü silah bırakışımı Mondros Mütarekesi yapıldığı sırada düşman ordularının işgali altında kalan kesimlerinin o sırada Hatay ve Musul bölgesi Türk egemenliği altındaydı. Geleceğinin halklarının serbestçe açıklayacakları oy uyarınca belirlenmesi gerekir. Söz konusu silah bırakışımı çizgisi içinde din, soy ve amaç birliği bakımından birbirine bağlı olan karşılıklı saygı ve özveri duyguları besleyen soy ve toplum ilişkileri ile çevrelerinin koşullarına saygılı Osmanlı-İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tümü ister bir eylem ister bir hükümlü olsun hiçbir nedenle birbirinden ayrılmayacak bir bütündür. İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları 1. Cilt, 1920-1945, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, sayfa 15. Bu upuzun ifadelerin özü şudur. Türkiye'nin ulusal sınırları içinde yaşayan Müslümanlar bir bütündür. Birbirinden ayrılamazlar. Türkiye'nin ulusal sınırları 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin yapıldığı tarihteki sınırlardır. Başka türlü söylemek gerekirse Türkiye'de Müslüman azınlık yoktur. Kürtler de azınlık değildir. Ulusumuzun bir parçasıdır. Ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla Türkiye için Kürdistan diye bir sorun yoktur, olamaz. Türkiye, Sevr Anlaşması'nın Kürdistan bölümünü yok saymaktadır. Durum bu kadar açık olduğu halde Bekir Sami Bey Londra'da Lord Curzon'la Kürdistan konusunu konuşmaya sapmış, hata etmiştir. Bekir Sami Bey raporu ve Mustafa Kemal Paşa'nın talimatı. Bekir Sami Bey heyeti Ankara'ya döndükten sonra Londra konferansı hakkında hükümete ayrıntılı bir rapor sunmuştur. Raporun eski yazısıyla aslı 16 sayfa, yeni yazıyla basılmış şekli 23 sayfa tutmaktadır. Ayrıca raporun 10 adet eki vardır. Aslı, Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen rapor, tıpkı basımıyla birlikte Atatürk'ün doğumunun 100. yılında yayımlanmıştır. Atatürk'ün Milli Dış Politikası, Milli Mücadele Dönemine ait 100 belge, 1919-1923, Cilt 1, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981, sayfa 277-315, belge 46. Bu uzun rapordan bazı paragraflar aşağıya aktarıldı. Londra'ya muvasalatımızın 3. gününe müsadif 23 Şubat 1921 tarihinde St. James Sarayı'nda inikat eden konferansa davet olunduk. İstanbul heyeti murahhasası dahi aynı içtimaya davet edilmişti. Mr. Lloyd George geçen sene Ağustos'un 10. günü Sevr Muahedesi'nin imza edilmiş olduğunu ve bu muahededen maksat uzun ve tahripkar bir harbe nihayet vermekten ibaret bulunduğunu, halbuki muahedenin imzasından beri bu maksadın husule gelmediği gibi birçok kanlı müsademat devam etmekte olduğunu, Anadolu'da müsalemeti iade eylemek maksadıyla Türkiye İmparatorluğu murahhaslarını Londra'ya davet eylemiş olduklarını ve konferansın bu hususta Türkiye'ye de murahhasasının söyleyeceği şeyleri istismağa amede bulunduğunu ifade etti. Bekir Sami Bey, Ankara hükümetinin nazarında Sevr Muahedesi'ni mevki tatbike vaz etmek, Türk milletinin hayatı siyasiye ve iktisadiyesini ölüme mahkum etmek demek olduğunu ve binaenaleyh Türkiye'nin hayatı milliye ve iktisadiyesini temin edebilecek bazı kavaidi umumiyenin beyanı Ankara heyeti murahhasasınca muvafık görülmüş olduğunu ve bu kavaidin konferans tarafından kabulü Türk heyeti murahhasasına tarafeynin akdi sulha götüren yola girmiş oldukları fikrini verecek ve böyle bir yola girdikten sonra teferruatın ve işgal ve vesayetin müzakere edilebileceğini söyledi. 25 Şubat 1921 tarihli celsede Monsieur Lloyd George, Sevr Muahedesi'nin imzasından beri geçen hadisat anın bazı ahkamının ve bilhassa Ermenistan ve Kürdistan hakkındaki mevadına icrayı tesir etmiş olduğundan, bu mesailin konferansta sureti katiyede halli mukarrer olduğunu izah eyledi. 26 Şubat günü İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'la Bekir Sami görüşüyorlar. Konu Ermenistan ve Kürdistan'dır. İngilizler Sevr Anlaşması'nın Kürdistan'la ilgili maddelerini kaldırmaya kendilerini hazırlamışlardı ama bunu Türkiye'ye belli etmiyorlardı. Bekir Sami Bey'in Kürdistan konusunu İngilizlerle hiç görüşmemesi daha doğru olurdu. Kürdistan ifadesi misaki milliye tersse ve Bekir Sami Bey'in talimatı da misaki milli esasına dayanıyordu. Curzon'la Kürtler konusunun nasıl konuşulduğu Bekir Sami Bey raporunda şöyle yer almaktadır. Bekir Sami Bey, Kürdistan ahalisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mebusları vasıtasıyla temsil edildiğini ve binaenaleyh kendisi bizzat Türkleri nasıl temsil ediyorsa, Kürtlerin dahi aynı suretle mümessili meşru olduğunu, bu iki ırk yek diğerine hars, müşterek hassiyat ve müşterek dini bağlar ile merbut olup, Kürtlerin daima Türkiye ile bölünmez bir bütün teşkil ettiklerini ilan etmiş olduklarını ve her ne kadar mütareke-i müteakip İstanbul'da müteşekkil küçük bir komite azası Kürdistan istiklalini talep etmişlerse de bunlar Kürt milleti namına harekete selahiyetler olmadıkları gibi bütün Kürtler hatta İstanbul Kürtleri tarafından bile reddedilmiş olduklarını söylemiştir. Bekir Sami Bey bu kadarla yetinmeyip konuştukça konuşmuş, maksadı aşan hatta sakıncalı sayılabilecek sözler sarf etmiştir. Rapor şöyle devam ediyor. Eğer Meclis-i Âli isterse Ankara hükümeti Gürcistan'a bir tahkik heyeti izamına dahi plebisit icrasına muvakkat edebileceğini, diğer taraftan Ankara hükümetince vaaz edilen teşkilat-ı esasiye kanunu mucibince bazı hususatta vilayetlerin muhtariyeti idareden istifade etmekte olduklarını, eğer Kürtlerin ekseriyet teşkil ettiği yerlerde ahali arzu ederse Türkiye'nin buraları için muhariyeti mahalliye bahşetmeye amade olduğunu, Kürtlerin kesafet teşkil ettiği yerler bilhassa Bitlis ve Van vilayetleriyle Musul vilayetinin bir kısmından ibaret bulunduğunu, İran hududunda Kürtlerin bilhassa adeden ekser olduklarını, halbuki Erbil, Altınköprü, Tusurmato'nun Türk ekseriyette meskun bulunduğunu izah etti. Lord Curzon, Bekir Sami Bey'in Kürtlerin çoğunlukta oldukları yerlere özellik verilebileceği yolundaki sözlerine hemen bir mim koyup Kürtlerin nerelerde çoğunlukta oldukları özellik sözüyle ne kastettiği sorularını kendisine yöneltmiştir. Bekir Sami Bey bu muhtariyet yalnız Kürt vilayetlerine münhasır olmayıp bütün vilayetlere şamil olduğunu ve vilayetlerin kendi bütçelerini kendileri tanzim ve umuru muhalliyeyi kendileri de idare etmek demek olup idari bir ademi merkeziyetten ibaret bulunduğunu izah eyledi. Lord Curzon bu özelliğin İngiltere'deki self-government'tan biraz daha geniş fakat yine de yetersiz olduğunu söylüyor. Bekir Sami Bey itiraz ediyor. Kürtlerin istedikleri şey asırlardan beri olduğu gibi Türklerle kardeş gibi yaşamaktan başka bir şey olmadığını ve Türklerle Kürtler arasında bir İngilizle bir İskoçyalı arasındaki farktan ziyade bir fark bulunmadığını beyan ediyor. Bundan sonra Ermenistan sorunu görüşülüyor. Lord Curzon Ermeniler için Türkiye'den toprak istiyor. Avrupa'nın bağımsız bir Ermenistan devleti kurmak için taahhütte bulunmuş olduğunu söylüyor. Bekir Sami Bey, Van Bitlis vilayetleri Kürt olduğuna göre Ermenistan'ın nerede kurulacağının anlaşılamadığını söylüyor. Curzon, Kars, Ardahan ve Gümrü behemahal Ermenistan'a dahil olmasının zaruri olduğunu söylüyor. Bekir Sami Bey, Curzon'un bu isteğini yuvarlak bir sözle geciktiriyor. 26 Şubat 1921 günü yapılan Bekir Sami Lord Curzon görüşmesi böyle sona eriyor. Mustafa Kemal Paşa'dan Bekir Sami Bey'e uyarıcı talimat. Bekir Sami Bey Curzon'la yaptığı görüşmeyi telgrafla Ankara'ya rapor ediyor. Telgraf Ankara'da 28 Şubat günü alınıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa 1 Mart günü Bekir Sami Bey'e telgrafla uzun ve uyarıcı bir talimat gönderiyor. 12 maddelik bu şifre telgrafı İstanbul'daki İngiliz istihbarat örgütü Black Jumbo açmış ve tam zamanında Londra'ya iletmiştir. Ben de bunu İngiliz arşivlerinden çıkarıp yıllar önce yayımlamıştım. Bilal Şimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk, 1919-1938, cilt 3, Ocak-Eylül 1921, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara 1979, ikinci basım 2000, sayfa 201-203, numara 74, telgrafın Türkçesi için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 2, Şubat 1921, Eylül 1921, kaynak yayınları, İstanbul 2003, ikinci basım 2005, sayfa 78-80. Ondan başka kitapları da geçmiş bulunan bu talimatta Mustafa Kemal Paşa şunları bildiriyor. Kısmen alındı. 26 Şubat tarihli telgrafınız 28'inde alındı. Heyetin aydınlatılmasını istediğiniz noktaların programınızın temelini teşkil eden misaki milliğimizin maddelerine ilaveten siz buradayken yapılan müzakereler ve fikir teatisi esnasında açıkça izah edildiğine inanıyorum. Gene de telgrafınızda işaret edilen önemli noktalar hakkında görüşlerimi birer birer açıklamak istiyorum. 1. İktisadi ve mali meselelere dair prensiplerin kısmen değiştirilmesi imkansızdır. 2. Kürdistan gibi bir mesele yoktur. 3. Ermenistan ve Gürcistan hudutlarını tayin eden meseleler bu hükümetlerin her biriyle halledilmiştir. O meseleleri Londra konferansında görüşmeye lüzum yoktur. 4. Harp esirlerinin mübadelesi misaki millimize uygun bir sulh yapıldıktan sonra neticelendirilebilir. 5. Bize yapılan Sevr Anlaşması'nı kabul etme teklifi inceleme bile yapılmaksızın derhal kat'i olarak reddedilecektir. 6. Trakya ve İzmir'deki ahalinin çoğunluğu meselesinin incelenmesini prensipte tasvip etmeniz kanaatimizce uygun değildir. 8. Güney sınırlarımız kuzeyinde ya da Klikya'da kendi topraklarımızda tek bir Fransız jandarmasının bulundurulmasını kabul edemeyiz. 10. Araştırma sonuçlanana kadar İzmir ve Trakya'da geçici bir milletler arası idare kurulmasına ya da milletler arası askeri kontrol uygulamasına ilişkin görüşlerinizde katiyen haklı değilsiniz. 12. Aldatılmamaya kesinlikle dikkat etmelisiniz. Zat-ı Ali'lerinin heyetine bahşedilen yetkiler misaki milli sınırları ile tahditlidir. Mustafa Kemal Paşa bu talimatında iki kez misaki milliye vurgu yapıyor. Misaki milliğinin dışına çıkmaması için Bekir Sami Bey'i uyarıyor. Yetkilerinin misaki milli ile sınırlı olduğunu bildiriyor. Türkiye'nin Kürdistan diye bir sorunu olmadığını belirtiyor. Bunlar ciddi uyarılardı. Londra konferansı sonunda İngiliz Başbakanı Lloyd George, Türk ve Yunan delegasyonuna bir belge verdi. Bunda Türkiye sevri uygulamayı kabul ederse bu anlaşmanın güya yumuşatılacağı anlatılıyordu. Belgede Kürdistan ve Ermenistan hakkındaki neler yer aldığına Bekir Sami Bey şöyle rapor etmiştir. Düveli Müttefika Kürdistan hakkında muahedenin vaziyeti Hazıra'ya muvafık bir şekilde tadilini temmül etmeye amade ise de Kürt ve Asuri ve Gildani menafiinin ve muhtariyeti mahalliyenin himaye ve tesili şarttır. Ermenistan'a gelince, Türkiye'nin Şarki Asya hududu üzerinde Türk Ermenilerinin milli bir ocak tesis etmeleri hakkı Türkiye tarafından tasdik olunacaktır. Bu hususta Ermenistan'a verilecek arazi hakkında mahallinde tahkikat icra etmek üzere Cemiyet-i Akvam Meclisi tarafından tayin olacak bir komisyonun kararı kabul olunacağı taahhüt edilmek şartıyla ahkam-ı hazıra dahi devletlerce kabul edilebilecektir. Yani müttefikler İngiltere, Fransa ve İtalya Sevr'in Kürdistan bölümünü şartlı olarak değiştirmeyi düşünüyorlar. Ermenistan için ise Türkiye'den toprak istiyorlar. İngiltere'nin güdümünde olan Milletler Cemiyeti bir komisyon atayacak, Türkiye'nin neresinde bir Ermenistan kurulacağını belirleyecek imiş. Türkiye de bu komisyonun vereceği kararı önceden kabul etmeliymiş. Yani Lloyd George'a imzalı boş bir çek vermeli, buyurun içini siz doldurun ben kabul ediyorum demeliymiş. Musul Komisyonu gibi bir şey. Yalnız bu komisyon Anadolu'dan toprak koparacaktır. Türkiye Ermenistan'a karşı savaş kazanmış, Ermenistan'la Gümrü Anlaşması'nı imzalamış olması yetmemiştir. Müttefikleri Sevr'den vazgeçirebilmek için ikinci ününü Sakarya ve Dumlupınar zaferlerinde kazanmak ve Yunan ordularını mutlaka denize dökmek şart olmaktadır. Bekir Sami Bey yetkilerini aşmış ve bakanlıktan düşürülmüştür. Bekir Sami Bey Londra konferansında yetkilerini aşmıştı. Kendisine verilen talimatın dışına çıkmıştı. Konferansın ardından Ankara'ya dönmeden önce de hükümetten ve meclisten yetki almadan kendi başına İngiltere, Fransa ve İtalya ile ayrı ayrı sözleşmeler imzaladı. Her üç devlete de bir takım ödünler vermeyi öngördü. Misak-ı Milli'nin ruhuna da hükümetin politikasına da ters düştü. Ankara hükümetinin ilkelerinin özü Atatürk'ün nutukta belirttiği gibi malum olan hududu millimiz dahilinde memleketimizin tamamiyetini ve milletin istikrarı tamamını temin etmek idi. Sadeleştirilmiş olarak söylersek bilinen ulusal sınırlarımız içinde ülkemizin bütünlüğünü ve ulusun tam bağımsızlığını sağlamak idi. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey bu özü ihmal etmişti. Atatürk diyor ki, baylar, İtilaf devletlerinin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz Delegeler Kurulumuz Başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerle Sevr tasarısından sonra aralarında yaptıkları üçlü anlaşma adı verilen ve Anadolu'yu sömürme bölgelerine ayıran anlaşmayı başka adlar altında ulusal hükümetimize kabul ettirmek amacını güttükleri apaçık bellidir. İtilaf siyasi adamları bu isteklerini Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi de başarmışlardır. Bekir Sami Bey Londra'da konferans görüşmelerinden çok ayrı ayrı yapılan konuşmalarla oyaladıkları anlaşılıyor. Ulusal hükümetin ilkeleriyle Dışişleri Bakanı olan kişinin tutumu arasındaki ayrımın neden ileri geldiği ne yazık ki açıklanamıyor. Bekir Sami Bey bu sözleşmelerle Ankara'ya döndüğü zaman durumun pek çok dikkatini çektiğimi ve beni şaşkınlığa uğrattığını açıkça söylemeliyim. Görüşlerinin mecliste onaylanmayacağı bir yana Dışişleri Bakanlığından da düşüleceği kesin de. Bekir Sami Bey düşüncelerinin yersizliğini kendim söyleyerek Dışişleri Bakanlığından çekilmesini önerdim. Bekir Sami Bey bu önerimi kabul ederek çekilme yazısını verdi. Bekir Sami Bey'in yazısı şudur. Heyeti Vekili Riyaseti Celilesine. Muhterem Reis Paşa Hazretleri, gerek akdetmiş olduğum itilafnameler ve gerek siyaseti hariciyemizde heyeti vekili ile bendeleri arasında bariz bir surette ihtilaf-ı içtihat hasıl olmuştur. Şu şerait dahilinde bendelerinin hariciye vekaleti gibi siyaseti umumiyenin nazım olması icap eden vekaleti hariciyeden istifamın kabul buyurulmasına talep ve rica ederim. 8 Mayıs 1921 Hariciye Vekili Bekir Sami Nutuk, Söylev 2, sayfa 789, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt 2, sayfa 73. Kürtlerden telgraflar, Kürdistan diye bir sorun yoktur. 1921 yılı Mart ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne telgraflar gelmektedir. Telgraflarda Türklerle Kürtlerin kardeş oldukları ve Londra konferansındaki Ankara hükümeti delegelerinin aynı zamanda Kürtleri de temsil ettiği bildirilmektedir. Meclisin 17 Mart 1921 günlü oturumunda okunan telgraflardan birini tutanaklardan aktaralım. Reis Mustafa Kemal Paşa, son günlerin hadisatı münasebetiyle Kürt kardeşlerimizden gelen birçok telgrafnamelerimiz vardır. Kendilerinin böyle bir teşebbüsü olmadığına ve Kürdistan meselesi olmadığına dairdir. Bir tanesini okuyalım. Ankara'da Büyük Millet Meclisi riyaseti celilesine, Kürtler küçük lokmanın pek kolay yutulacağını vaktinden çok evvel anlamışlardır. Türk birliğinden ayrılmak zihniyetinde bulunanları Kürtler kendi milletlerinden addetmezler. Kürtlerin mukadderatı Türk'ün mukadderetiyle eştir, ikizdir. Biz Kürtler Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka kurtarıcı beklemediğimiz gibi Düveli İtilafiye'den Fransa, İngiltere, İtalya merhamet dilenmeye tenezzül etmiyoruz. Misak-ı Milli dahilinde sulh akdedilmesini teminen bütün varlığımızla hükümetimize yardım edeceğimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti dahilinde Kürtlüğün ayrı bir unsur olarak telakkisini hiçbir zaman işitmek istemediğimizi arz ile muvaffakiyetler temenni ve takdimi tazimat eyleriz. İzole Aşiret Reisi Hacı Fiya Sebati, Barışken Aşiret Reisi Halil, Bükler Aşiret Reisi Hüseyin, Ülemaye Ekrat'tan Halil, Zeybe Aşiret Reisi Halil, Ülemaye Ekrat'tan Hafız Mehmet, Eşraf-ı Ekrat'tan Zebuhlu Halil, Aluçlu Aşiret Reisi Mehmet, Ülemaye Ekrat'tan Bekir Sıtkı, Ülemaye Ekrat'tan Rüştü, Eşraf-ı Ekrat'tan Mehmet, Deyukan Aşiret Reisi Hüseyin, Eşraf'tan Bulutlu İbrahim, Eşraf'tan Sadık. 39. ayrımın sonu, sayfa 482. Uygun